Ceyda Karan'la Eksen başlıyor. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 5 Temmuz 2023 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yüklü hem Türk dış politikası açısından, NATO zirvesi malum yaklaşıyor. Hemen her gün söylüyorum size, 11-12 Temmuz'da Litvanya Vilnius'ta düzenlenecek. Tabii İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye vetosu, buna dair ilk mesajlar dün aktarmıştım sizlere. Türk hükümetinden, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelmişti. Bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir görüşmesi olduğu, tabii başka başlıklar da olduğu anlaşılıyor, var. Dün de Azerbaycan'ı ziyaret etti. Azerbaycan'da enteresan bir toplantı oldu, aktaracağım birazdan. Bağlantısızlar hareketinin toplantısı bu vesileyle de biraz Batı dünyasına, sömürgecilik geleneğine başka mesajlar da verildi. Aynı şekilde Azerbaycan lideri Aliyev de verdi. Aktaracağım notları. Ukrayna çatışmasında bütün dikkatler Zaporoje hattında, Ukrayna birlikleri yükleniyor ve oradaki nükleer santralde. Ukrayna yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, biz öyle bir şey görmedik demesine rağmen ve santralde Atom Enerjisi Ajansı'nın görevlileri de var, Rusya'nın buraya mayın döşediğini ve zaten kendi elinde bulunan santrali patlatacağını iddia etti. Şimdi biraz ağız değiştirmiş gözüküyorlar. Böyle bir istihbarat aldıkları yolunda bir anlatı oluşturuyorlar. Tehlikeli bir konu nükleer santral. Gerçi çok sağlam olduğu anlaşılıyor. Fakat aktaracağım sizlere bu konudaki gelişmeleri. Çünkü Ukrayna ordusu cephe hattında bir ayda yaklaşık 20 bin kayıptan bahsediliyor. NATO eğitimli olanlar çoğu, buna rağmen çok büyük bir kazanım elde edememişken ve NATO zirvesine giderken bu konu önemli. Almanya ve Amerikan liderleri de NATO zirvesi öncesi son hazırlıkları konuşmuş gözüküyorlar. Ukrayna'yı NATO üyesi yapamıyorlar. Ne yapacaklar? Ne edecekler? Biraz o resim ortaya çıkacak. Fransa. Bu hafta iki gün üst üste konuştuk. Fransa'daki büyük kriz. 17 yaşında bir gencin öldürülmesiyle patlayan isyan hali. Sosyal medya ağlarına erişim için hükümet kolları sıvamış gözüküyor. Detayları aktaracağım. Tabii Avrupa'da göçmenlerle ilgili ayrıca bir gündem var. Göçmenler deyince dikkatler Türkiye'ye çeviriyor. Fakat programın ikinci yarısında bugün daha uzağa bir yere bakacağız. Bir de konferans yoluyla yapıldı. Dönem başkanı Hindistan'dı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün liderler toplantısı. Bu toplantıda İran 9. üye olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne katıldı. Biraz da bir olay küresel güneyin kurumlarının giderek daha koordineli hale gelmesiyle alakalı. Kazakistan üstleniyor, bildiri var. İranlı Şangay İşbirliği Örgütü'nün anlamı nedir? Bu meseleye bakacağız. Ağustos'ta da BRICS zirvesi düzenlenecek. Şimdiden dolardan kurtulma Şii önünde, BRICS'in de gündeminde. Benim de konuğum Asya politikalarıyla ilgilenen akademisyen Doktor Barış adı belli olacak. Programın ikinci yarısında kendisine bağlanacağız. Dünyadan pek çok not var tabii. En başta Amerika-Çin ilişkileri önemli, ekonomik savaş karşılıklı kılıçlar biliniyor desek yeridir. En son Haziran sonunda Çin balonu, casus balonu diye pek çok şey konuşulmuştu Amerika-Rusya Çin ilişkileri bakımından. Pentagon, ya onlar casus değilmiş, gözlememişler biz diye nihayet 6 ay sonra teslim etmiş yapılan açıklamada. Tabii Çin-Amerika ilişkilerindeki gerilimde ticari bağlamda özellikle yükseliyor Şangay İşbirliği Örgütü zirvesiyle birlikte. Hakikaten önemli gündem maddeleri var. Aktaracağım birazdan sizlere ama önce frekanslarımı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 bunlar karasal yayın frekanslarımız. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasından Türkiye'nin her yerinden izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz bizi. Telegram hesabı en kolayı, varsa Telegram hesabınız, Radyo Sputnik'e katılmanız bizi canlı yayında ya da daha sonra akşam saatlerinde eğer dünyada ne olup bitiyormuş şöyle bir öğreneyim derseniz kayıtları arkadaşlarım yüklüyorlar. Günün özetlerini ve konuğumla yaptığım söyleşileri yüklüyorlar. Oradan da takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım eksene.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, NATO zirvesi artık dış politikasının da artık odağında. Bu toplantı olacak 11-12 Temmuz'da Litvanya, Vilnius'ta tabii Ukrayna çatışması var bunun içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin görmek istediği Avrupa Birliği resmi, Avrupa'nın birlik halindeki resmi var. İsveç'in üyeliği geride kalmıştı, Finlandiya'ya onay çıktı. Finlandiya katıldı ama 32. ülke olacak mı olmayacak mı İsveç? Herkes papatya falları açıyor. Ankara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün itibariyle size aktardığım son mesajları Türkiye'nin bu zirvede İsveç'e onay vermeyeceği yönünde. Tabii aslında İsveç NATO üyesi gibi de facto ama pratikte resmi anlamda da üye olmak istiyor. Büyük bir sıkıntı var. Bir de NATO'nun genel sekreteri artık bu düğüm çözüldü. Dün aktarmıştım. Yani Stoltenberg bir yıl daha NATO'nun başında kalacak. Tabii kulisler dönüyor Batı medyasında. Özellikle Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace istiyordu bu koltuğu. Hatta koltuğu alabilmek için Ukrayna'daki Kiev'deki Banderacı yönetimine çok yakın bir görüntü çiziyordu. Ama Biden yönetiminin artık hangi dengelerse söz konusu olan kendisi üyeliğin önünü kesti iddia ediyor. Kadın da istiyordu Amerikan yönetimi ama anlaşılan o ki içerideki pazarlıklarda bir şekilde sonuca ulaşılamadı ve iyisi mi Stoltenberg bir sene daha NATO'nun başında kalsın denildi. Amerika'nın onayı olmadan tabii NATO'nun başına genel sekreter atamak kolay iş değil. Onu da belirtmek gerekiyor. İsveç'in üyeliğiyle ilgili yine ben aktarmıştım size. Macaristan parlamentodaki oturumu ertelemiş durumda. En son üstelik bir de Dışişleri Bakanı Macaristan'ın biz Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz diye bir açıklama yaptı. Yani sadece Türkiye değil NATO içerisinde Macaristan'da NATO üyeliği sürecinde bir şekilde ayak sürüyen bir tutum sergilemiş durumda. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Genel çerçeve de NATO'nun genişlemesi, yani İsveç'in üyeliği, Karadeniz Sadal Anlaşması ki sona eriyor gibi gözüküyor. Türkiye, Rusya ile birlikte özellikle yoksullu Afrika'ya başka yollarla tahıl ya da un, gübre götürme için çeşitli girişimler tartışılıyor. Tabii Karadeniz Sadal Anlaşması dediğimiz zaman Ukrayna tahılının çoğu Amerikan şirketlerine ait. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de çok yakından ilgilendiriyor. 18 Temmuz son tarih uzatılacak mı göreceğiz. Bir de sentetik uyuşturucu ile ilgili işbirliği konuşulmuş ki Türkiye'de çok büyük bir sorun biliyorsunuz uyuşturucu. 7 Temmuz'da da bir uluslararası toplantı yapılacak. Amerika'nın ev sahipliğinde onu da konuşmuşlar. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'daydı. Ceyhun Bayramov, Azerbaycan mevkidaşının daveti üzerine bağlantısız hareketinin bakanlar toplantısına katıldı. Türkiye aslında bağlantısız hareketin parçası değil. Ama dikkat çekici Fidan'ın bu toplantıya katılması. Toplantı vesilesiyle verdiği mesajlar da dikkat çekici doğrusu. Özellikle Türkiye'nin küresel sorunların barışçı çözüm için uğraştığından uğraşmasına vurgu yaptı. Bağlantısızlar hareketini övdü. Özellikle Bakü yönetiminin zor silahlı çatışma halinde de dönem başkanlığının yürüttüğü bir çerçeve aslında bundan bahsediyor. Irkçılık, yeni sömürgecilik, birçok sorunla mücadeleye bağlantısızlar hareketinin faaliyetlerinin katkı sağladığını dile getirdi. Evet, bir sesle galiba problem var arkadaşlarım, beni uyarıyorlar. Evet. Evet, şimdi daha iyi oldu mu diye hemen bir sorayım. Arkadaşlar bir kulağıma söylerseniz son durumu. Tamam, peki çözülmüş. Hemen devam ediyorum kaldığım yerden. Bağlantısızlar hareket. Evet, küçük bir bağlantı kopukluğu oldu. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Bağlantısızlar hareketini övmesi dikkat çekiciydi Hakan Fidan'ın. Türkiye'nin küresel düzenin daha iyileşmesi için çaba harcadığını söyledi. Barış savunucusu olarak tahıl girişimine getirdi meseleyi tabii. Türkiye'nin burada oynadığı rolden bahsetti. Etkili çok taraflılığın küresel adaletsizlikleri ele almanın anahtarı olduğuna inandıklarını dile getirdi. Tabii son dönemde İsrail'in Cenin'deki mülteci kampına baskınları, Harem-i Şerif'in kutsallığına karşı aşırılık yanlısı provokasyonlar derken İsrail hükümetini eleştirmesi burada dikkat çekiyor. Bir de Avrupa'da da tabii özellikle Müslümanlara yönelen bir şekilde ayrımcılıkları vurguladı Bakü'deki bağlantısızlar toplantısında. Orada ikili temasları da olmuş Özbekistan ve Malezya'dan. Ama tabii sadece Hakan Fidan değil, Azerbaycan lideri İlham Aliyev de özellikle de Fransa'da sömürgecilik siyasetini eleştirdiği bir nasıl diyelim soykırımlar nedeniyle özellikle geçmişte Fransa'nın tutumları nedeniyle Fransa'ya yönelik eleştiriler öne çıktı İlham Aliyev'in açıklamalarında. BM sisteminde ciddi bir biçimde reforma gidilmesi gerektiğini söyledi. Güvenlik Konseyi'nde daha fazla ülke yer almalı ve coğrafi olarak adil bir kapsam, adil bir biçimde genişletilmeli. Özellikle bağlantısızlar hareketinden vurgu yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği dedi. Yeni sömürgeciliğin eğilimlerinden Azerbaycan'ın rahatsız olduğunu dile getirdi. Tabii Dağlık Karabağ ve Ermenistan meselesi Fransa'da önemlidir. Buradan yola çıkarak özellikle Fransa'nın sömürgecilik tutumunun devam ettiğini Avrupa dışında bunun Güney Kafkasya'da da izleri olduğunu söyledi. Cezayir kökenli Nahil'in vahşice katledilmesi Fransa'da dedi ırkçılık ve İslam karşıtlığının göstergesi. Avrupa'nın karşısında böyle bir söylem yükselişte net olarak tabii ki sadece Müslümanlarla ilgili bir sorun değil elbette ama göçlerle Avrupa nüfusundaki dönüşüm ve entegrasyon sorunları artık diğer ülkelerin retorik olarak malzemesi haline gelmiş durumda. Herkes de bu malzemeyi kullanıyor net olarak görüyoruz. Evet, Türk dış politikasında bir de Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın mesajları oldu. Miçotakis hükümeti artık göreve başladı. 25 Haziran'da Yunanistan'da seçimler ikinci turu vardı. Türkiye'ye dostluk eli uzatacağını söylemişti. Kıbrıs'ı ziyaret etti güneyini tabii ki Yunan Dışişleri Bakanı ve Türkiye ile müzakerelere deniz sınırları, deniz alanları ve diğer konularda hazır olduklarını dile getir. Tabii Kıbrıs sorunu da var bunun içerisinde. Evet, şimdi buradan gelelim Ukrayna'ya. Ukrayna saldırısı Rus Ukrayna'sındaki bölgeleri geri almak üzere 4 Haziran'da başlamıştı. Artık bir ayı net olarak doldurmuş durumda ve Ukrayna'nın batıdan bu silah mühimmat desteğini devam ettirmesi ki Joseph Borrell eğer Ukrayna'ya silah vermezsek birkaç günde biter olay diye açıkça dile getirmişti Avrupa Birliği dış politika şefi. Tabii veriyorlar, devam ediyor çatışma. Çok parlak gözükmüyor açıkçası kazanımları Ukrayna tarafının ve bu arada büyük kayıplar var. Kayıplardan da çok çekindikleri söylenemez. İki Tugay personelinin %60'ını kaybettikleri yolunda haberler var. Yaklaşık 20 bin bir ayda. Yani sadece bir ayda 20 bin kayıp çok ağır. Tabii batı silah ve mühimmatı da var. Çeşitli cephelerde girişimleri var Ukrayna'nın. Onların büyük bir çoğunluğu püskürtülmüş gözüküyor Rusya güçleri tarafından. Çok küçük savunma hatlarının önündeki gri bölgede belli yerler dışında birkaç kilometreye geçmeyen bir sonucu yok bir ayda. Dün Makiyevka'da ben 2018'de de o bölgeyi dolaşmıştım. Bir hastane vurmuş Ukrayna güçleri. Görüntüleri var, video görüntüleri var. Bir konut binaları da zarar görmüş. 25 kişi, aralarında çocuklar var, yaralanmış. Batı'da bunlara hiç yer verilmiyor. Rusya Federasyonu'nda biz askeri hedefleri nokta atışıyla vuruyoruz. Sivil yerleşimleri vurmuyoruz. Tabii ki ölenler olabilir ama ana hedefimiz bu. Oysa Ukrayna tarafı kafasına göre sallıyor. Hastaneye mi gelir, konuta mı gelir? Amerikan HIMARS füzeleri özellikle kullanılıyor. Çok sayıda Ukrayna Doğu Ukrayna'dan Rus asıllı sivil hayatını yitiriyor. Bir de sınırdaki yerleşimlerden Rusya sınırlarında Belgorod, Kursk bölgelerine de saldırı var. Ama herkesin dikkati tabii ki dün Zaporojye'ye çevrildi. Ukrayna ordusu bir aydır saldırı girişimlerinde bulunuyor ama pek de bir sonuç elde edememişken bir anda nükleer santral tekrardan gözde oldu. Şimdi tabii o kadar çok yalan söylendi ki daha önce söylenen her şey, yani biz mesela Kerç Köprüsü'nü vurmadık dediler, sonra ay biz vurduk dediler. Kremlin'de İHA'lı saldırı oldu, bizim alakamız yok dediler, sonra biz yaptık dediler birkaç zaman sonra. Zaten Batı'da herhangi bir biçimde anlatının öbür versiyonu pek yer almıyor. Ancak cımbızlayarak görebilirsiniz alt sıralarda. Dolayısıyla bu Zaporojye tabii tehlikeli bir olay. Ukrayna tarafı bu sefer Rusya'nın zaten kendi kontrolünde olan santrali mayınladı. Hani Kiev yönetimi bir saldırıya taarruza geçer de elinden çıkarsa mayınları patlatacağı tarzında bir anlatı devreye soktu. Rusya yalan diyor. Santralde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın görevlileri var. Onlar hiç böyle bir şey rapor etmediler. Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Grossi'ye de sordular. O, ben gittim ziyaret ettim, Haziran'da gitmişti, Haziran sonlarında görmedim dedi. Ama şimdi de böyle bir istihbaratımız var diye açıklamalar yapıyorlar. Şimdi tabii Kahovka Barajı'nı Ukrayna tarafı Mayıs başından bu yana su basarak belki de patlattığı da iddia ediliyor. Hala somut bir biçimde kimse üzerine gitmiyor tabii. O da yapıldığı için büyük bir ekolojik terör faaliyeti Karadeniz'de sonuçları olan yani nükleer santralde de bir şey yapabilirler kaygısı var. Rusya tarafı bu şekilde algılıyor olayı. Bu konuda tabii Rosenergotam, Rusya'nın enerji ajansı, nükleer enerji şirketi açıklama yaptı. Diyorlar ki burada diyorlar sağlam, yani nükleer santral çok sağlam yapılmış durumda ama atıkların bulunduğu bir mühimmatı uçaktan vurmayı planlıyorlar. Bir yedek plan, yani atıklarla doldurulmuş bir Toçka U başka bir yerdeki, Ukrayna içerisinde başka bir nükleer santralden yola çıkarak bir değişik tarzda saldırılar planlıyorlar. Radyolojik bir felakete neden olmaz bütün bunlar ama tabii sahte, fake artık... Yapay zeka ile ilgili pek çok şey aktarıyorum ben size. Bir şekilde burada bir radyoaktif bir patlama varmış gibi sergilenebilecek. Bir anda haberler yayılmaya başladığı zaman kimse durup da arkasını bu sağlam mı diye çok sormuyor. Hakikaten çok tehlikeli bir yerdeyiz. Bu konuda uyarıları var. Kirli bomba da diyorlar bu tarz yapılara. Radyolojik bir olayı tetikleyebilecek bir hamle yapabileceğini söylüyorlar. Bakalım ne çıkacak. Şöyle bir cümle var, benim dikkatimi çekti. Nükleer bombaların, yani bu şekilde hazırlanan kirli bombaları kastediyor. Belirgin bir çift böyle parlama fenomeni varmış. Yani yakıtın bir spektral imzası olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla hani Ruslar yaptı, Ruslar patlatacaksa orada yapacak. Oysa başka bir yerden benzer malzemeyle müdahale edilecekse onun imzası farklı olur ve dünya bunu anlar, taklit edilemez diye vurguluyorlar. Bakalım, göreceğiz. Bir süredir ısıtılıyor artık. Joe Biden, gafçı Joe Biden 1962'den bu yana ilk kez bu kadar büyük bir nükleer krizin eşiğinde olduklarını söyledi. Amerikalılar böyle mesajları yok yere vermezler, öyle diyeyim size. Bir şey diyorlarsa mutlaka sonrası için bir şeyler planlanıyordur. Benim kendi deneyimlerimden çıkarttığım şey bu. Zaten ara ara bir Rusya saldırı yapacak diye karşı tarafı suçluyorlar. Sonra öyle bir işaret görmedik de diyorlar ama kim bilebilir ki, o kadar çok yalan söyleniyor ki. Düşünsenize, Çin'le balon krizi çıktığında Amerikan semalarında casus balon dolaşıyor. Çinliler kesinlikle meteoroloji balonu diyorlar. Olmaz diyor Amerikalılar, bizi gözlüyorlar, izliyorlar. Şimdi aradan 6 ay geçtikten sonra Pentagon sözcüsü açıklama yapıyor. Casus balon yokmuş, bizi gözetlememişler diye. Dolayısıyla kandırabilirler, her şeyi söyleyebilirler. Doğruyu söylemek gibi bir sıkıntıları pek fazla yok. Bu daha da durumu sıkıntılı bir hale getiriyor. Evet, şimdi hep beraber göreceğiz tabii ki bu işler nereye gidecek. Ama Batılılar sanki böyle bir şey olacakmış gibi tedbirler alıyorlar. Saldırı eğitimleri falan veriyorlar. Uçaklar görevlendiriyorlar. Ve saldıran bu vakada Kerç Köprüsü, Kremlin, Kahovka Barajı, Kuzey Akım 2. Sonunda Amerikalılar da sıyrıldı oradan, Ukrayna'nın üstüne yıkıverdiler biliyorsunuz. En son CIA öyle fısıldadı Amerikan medyasına, Ukraynalılar yaptı dediler. Dolayısıyla kim bilir, yine aynı şey yapabilirler, hiçbir garantisi yok. Evet, şimdi bu arada Financial Times da bu konuyu işlemiş ve tehditlere yer vermiş. Amerika, Britanya ve Fransa nükleer silahlı güçler olarak Rusya'yı tehdit etmişler. Eğer taktik nükleer silah kullanırsan Rusya konvansiyonel silahlarla Rusya'yı vururuz demişler. Financial Times'a göre hatta Çinli yetkililer de Rusya'yı uyarmışlar. Şahane, Rusya'da nükleer savurur o zaman. Yani sonuçta Irak'a konvansiyonel işgal girişimi yapmak gibi değil, Rusya'yı vurmak. Bilemiyorum, Amerikan yönetimi Rusya'yı vururken yeterince iyi hesaplar yapar mı? Tek bildiğimiz Rusya'nın nükleer silahlı bir güç olduğu net olarak, hep beraber yok oluruz, olur biter. Efendim, bu arada bir nükleer demişken, Japonya'nın da 12 sene önce Fukushima'da büyük bir facia olmuştu hatırlarsanız. İşte Uluslararası Atom Enerjisi ile birlikte, zaten rapor yayınladı Atom Enerjisi, okyanusa bırakıverecek atıkları. Şimdi tabii efendim, bir sıkıntı yok diyor rapor. Güvenlik standartlarında sorun yok diyor. Fakat Çinliler biraz kaygılar anladığım kadarıyla. Sadece Çinliler de değil. Çin'i burada şey yapmayalım, rakip diye, Güney Kore var, Tayvan hatta var. İstemiyorlar tabii, çünkü okyanusa bırakacaklar. Biriken atık suyu bırakacaklar. Çin çağrı yapmış, yapmayın etmeyin, alelacele bir rapor hazırladınız ve hepimizi topyekün olumsuz etkileyecek. Tokyo yönetimi Pasifik Okyanusu'nu kanalizasyon çukuru olarak kullanıyor diyor Çinliler. Bir de böyle bir vaka var, bunu da aktarmış olayım sizlere. Evet, şimdi NATO zirvesine gelelim. Hazırlıklar yapılıyor. Litvanya Vilnius dedik. Türk dış politikası açısından aktarmıştım. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Amerikan Başkanı Joe Biden'la telefonda görüşmüşler. Gelecek haftaki zirve öncesine hazırlık. En baş konu tabii Ukrayna, Zelenski yönetimi. Valla eğer bizi NATO'ya davet etmeyecekseniz ben gelmeyeceğim diye res çekmişti ama göreceğiz bakalım, nazlandığından mı öyle yapıyor. Ev sahibi Litvanya bugün açıklama yaptı. Litvanya'nın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Gitanas Nauseda dedi ki Ukrayna NATO'ya davet edilmeyecek Vilnius'ta ama sonuçtan da hayal kırıklığına uğramayacak. Nedir? Yani bir takım güvenlik garantileri ya da Ukrayna NATO konseyi. Zaten bunu oluşturuyorlardı işin doğrusu. Bu satışın anlamını ben çözemedim doğrusu söylemek gerekirse. Ha, çok gerekiyor mu derseniz, bence gerekmiyor da. En son Ukrayna Savunma Bakanı bir kez daha söyledi, Reznikov dedi ki Batılı silahlar için Ukrayna şahane bir test alanı dedi. Düşünün, ülkelerini Batı silahlarının test alanına çeviren bir yönetim. NATO'ya yapsalar ne olacak, yapmasalar ne olacak diye sorulabilir. İtalya'nın neofaşist lideri Giorgia Meloni, kendisi de gerçekten güvenlik garantileri sunmamız gerekiyor açıklaması yapmış. Polonya ile hemfikiriz demiş. Bir İtalyan yalnız general Fabio Mini bir makale kaleme almış. Yani Donbas'la ilgili Zelenski barış vaatleri seçilmişti. O vaatlerine geri dönsün. Durum vahim. Dünyada durum vahim diye bir açıklama yapmış. Bütün İtalyanlar aynı şeyleri düşünmüyor ama önemli olan tabii neofaşist Giorgia Meloni. Batılılar için tükakaydı aslında, neofaşist olduğu için, ama NATO'ya biat edince bütün neofaşistliği hemen kenara atıldı. Artık o itibarlı bir lider. Üstelik kadın lider. Evet, şimdi Macaristan bir tabii sıkıntılı vaka burada. Dediğim gibi Türkiye ile beraber İsveç'i veto ediyor. Bir yandan da Avrupa Birliği içerisinde Ukrayna'ya para verilmesini zorlaştırmaya çalışan bir ülke. Ne zaman şutlayacaklar Avrupa Birliği'nden diye merak ediyorum. Bir de Avrupalılar artık beğenmiyorlar. Kendileri çok demokrat biliyorsunuz. Bütün yasal çerçeveleri şahane, sokaklarda göstericiler demokratik Fransız polis tarafından dövülebiliyor. Ama Orban diktatör sonuç itibariyle, Macron değil. Böyle diyorlar hepimize. Sıkıntılı bir durum tabii. Hemen buradan Fransa'ya gelelim. Efendim, bir kişiyi plastik mermiyle öldürmüşler. Şimdi yeni öğreniyoruz. Hafta 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece protestolar sırasında. Üstelik öldürülen kişi protestocu, onu da bilmiyoruz. Belki de oradan geçen biriydi. Plastik mermi, belki de sağlığı kötüydü. Plastik mermiyi yiyince gitti. Marsilya'da olmuş olay. Fransa'da çok da takılmıyor. Zaten sarı yeleklerde gördük, Avrupalılar iplemediler bile. İran'da filan olunca çok heyecanlanıyorlar. Rusya'da çok heyecanlanıyorlar. Hedef aldıkları, parçalamaya çalıştıkları ülkelerde halk sokaklara çıkınca şahane bir demokrasi sahnelemesi olarak görüyorlar. Ama kendilerinde olunca o zaman olmaz. Evet, şimdi çok sayıda yeniden inşa edilecek yapı. Elize Sarayı'nda Macron kurmaylarıyla buluşmuştu, başbakanıyla, İçişleri Bakanıyla, ardından belediyelerin başlarıyla görüşmüş. 200'den fazla belediye. Tahrip edilen binalarla ilgili bunların rakamları çıkartılmış. Yakılan araçlar, 5000'den fazla araç yakılmış durumda. Gençler anlaşılan ki araç, otomobil sahibi de olamıyorlar. Belki onun etkisi var, bilemiyorum. Jandarma karakolları var burada ve belli aşırı sağcı belediyeler var. Tabii Macron sertlik yanlısı mesajlarını devam ettiriyor. Belediye başkanlarıyla görüşürken demiş ki, sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız. Ay, Türkiye'de bunlar yapıldığında ortalığı ayağa kaldırmıştı Avrupalılar. Hatırlarsanız Twitter falan yasaklandı. Aynısını yapıyorlar şu anda. Diyor ki, işler çığırından çıktığında erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmayız. Olay bitmiştir yani. Efendim, 4000 bu arada işte katılanlar kara derili, efendim Afrikalı, şu bu filan deniliyordu. Birdenbire çıkıyor ki ortaya, bunu İçişleri Bakanı söylüyor. 4000 gözaltına alınanların sayısı böyle açıklandı. %10'dan daha azı yabancıymış. Yani Fransızlar isyan etmiş durumdalar. Tabii ki Fransız deyince bütün Fransızlar zengin değil. Sadece göçmenler fakir değil. Bunu da unutmamak gerekiyor. Tabii bu arada dijital platformlarla ilgili daha önceden hazırlanan bir yasa vardı. Bunu da genişletiyorlar. Bu son protestoları da işin içine katıyorlar. Tıpkı Türkiye'deki gibi hemen dijital platformları arayacaklar. 2 saat içerisinde bu içeriği kaldırıyorsunuz diye res çekecekler. Fransız yetkilileri dijital platformlarda kaldırmak zorunda kalacak. Kaldırmayana da ceza kesecekler şeklinde olay gidiyor. Hollanda'dan ben olumlu buldum doğrusu, bir gelişme var. Ortaokul ve liselerde cep telefonunu yasaklıyorlar. Artık öyle derslerde TikTok videosu falan izlemek yok diyor Hollanda Eğitim Bakanı. Bence de faydalı. Gençler okula eğitim için gidiyorlar. TikTok'u daha başka zamanlarda izlesinler. Zaten engel olmak çok zor herhalde. Ama en azından belli yaşlarda kısıtlamakta fayda var. Bunlar lise, ortaokul liseler için, üniversiteler için geçerli değil. Efendim, Avrupa Birliği sığınma başvuruları son 6 yılın en yüksek düzeyindeymiş. Yıllık rapor yayınlamışlar. Sığınma kurumu yayınlamış. 2022'de AB'deki sığınma başvuruları 996 bine çıkmış. Böylece 6 yılın zirvesi. Çoğu Suriye, Afganistan, Türkiye, Venezuela ve Kolombiya vatandaşları. En çok rağbet edilen ülkeler, hiç anlam veremiyorum ama Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya ve İtalya. İlla oraya gitmek istiyorlar. Kendi ülkelerinde kalıp mücadele etmek yerine el alemin ülkesine gidip bireysel olarak yırtmak. Zamanımızın mottosu böyle bir şey. Maalesef gençler de böyle kendi ülkelerinde tabii barınamamak ve kendi ülkelerindeki sıkıntılar çabası. Ama o ülkeye gittikleri zaman da acaba kendi ülkelerinden çok çok farklı koşullara sahip olacaklar mı? O da ayrı bir soru. Evet. Evet, tabii yabancı düşmanlığı da artıyor bu ülkelerde. Bu durumda göç krizi artıyor. Beyazsanız biraz daha kabul ya da sarışınsanız, öyle diyelim. Suriyelileri istemiyorlar ama Ukraynalıları isteyebiliyorlar sarışın oldukları için. Böyle sıkıntılar var. Avrupa Birliği Türkiye ile yaptığı anlaşmadan çok memnun. Tampon ülke Türkiye zaten. En son AB daimi temsilciliği Brüksel'de bir panel düzenlemiş. Oliver Varhelyi bu konuda açıklama yapmış. Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi. Türkiye'yi övmüş. Seçimleri bekledik. Çok şahane her şey. Ortak refahımız var. Ortak çıkarımız var. Birbirimize bağımlıyız. Asla unutmamalıyız. Neler neler. Ekonomimiz, toplumumuz, Doğu Akdeniz'e ihtiyacımız var dedikten sonra ağzından lafı çıkartmış. Göçmen meselesi ve göçmen anlaşması çok önemli demiş. Türkiye'yi destekleme taahhüdünü sürdürdüklerini vurgulamış. 18 Mart 2016'da bu anlaşma imzalanmıştı. En önemli sonucu sığınmacıları, örneğin Almanların seçerek kalitelilerini almaları, geri kalanını Türkiye'de bırakmaları olmuştu. Türkiye'yi de bir tampon ülkeye çevirmişlerdi. Seyahat özgürlükleri kısıtlanmıştı bu arada insanların. Bunlar uluslararası hukuka aykırı diye çok sesler çıkmıştı ama kimse de iplememişti. Avrupa Birliği malum ilkeleri yok. İşlerine geldiği durumda işlerine geldiğini yapabiliyorlar. Bir şey değişmiyor efendim. Evet, şimdi gelelim Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi. İran'ın resmen katılımı, Belarus'a katılacak. Asya ve küresel güneyde bir hareketlilik var. Özellikle bu yaz sadece NATO zirvesi öncesi başlıkları aktarıyorum ben size sürekli ama bu yaz küresel güneyin de zirveler yazı diyelim. Video konferansla Şio zirvesi yapıldı. Ağustos'ta BRICS zirvesi var. Şio zirvesinde mesajlar çok dikkat çekiciydi. Başta Çin olmak üzere, Hindistan olmak üzere İran'ın katılımı dengeleri olumlu etkileyecek diye genel değerlendirmeler var. İşin güvenlik unsurları var ama sadece Şio deyince eskiden daha çok güvenlik algılıyorduk. Artık işin bir de ekonomisi var. Öyle anlıyoruz. Özellikle Çin liderinin verdiği mesajlardan. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Epeydir konuşamıyorduk. Bayramlar girdi, izinler girdi araya. Sevgili Doktor Barış Adıbelli. Ama Asya'da hareket asla bitmiyor değil mi? Kaynar kazan. Aynen. Şimdi bu Şio zirvesi daha önce konuşmuştuk. Tabii Şio'nun içerisinde sıkıntılı başlıklar eksik değil ama sanki küresel güney sadece Çin ya da Rusya da değil, Hindistan özellikle daha hevesli dönüşümlere, sözünün daha çok söylenmesine. Şimdi İran'la ilgili mesela Hindistan'ın liderinin yaptığı açıklamalar dikkatimi çekti benim, İran'ın katılımıyla ilgili. Doğu'nun NATO'su falan gibi cümleler kuruyorlar ama öyle mi? Tam emin olamıyorum. Bu zirve, Şio konferansı aslında gerçekten yüz yüze yapılacaktı ama zannedersem sonra vazgeçtiler de ondan bir takım gelişmeler üzerine. Fakat ortak bildiri var, Kazakistan'a devredilmesi var, bildirideki dayanışma var, bir de BRICS'e yaklaşıyor. Nereye oturtmak lazım Şangay İşbirliği Örgütü zirvesini sonuçlarıyla birlikte?
Hemen şöyle söyleyeyim, yani 23. zirvedir bu. 23. zirveyi de çok yakından takip edip her zirvede bir değerlendirme yazmış birisi olarak şunu söyleyeyim. 23. yani bu Hindistan zirvesi kadar ben dolu başka bir zirve görmedim. Gündemi dolu, deklarasyonu dolu, her bir satırı ayrı bir mesaj. Dolayısıyla bu yılki Yeni Delhi deklarasyonu bir deklarasyon mu, bir manifesto mu tartışılır. Yani adeta bir manifestoydu. Gerçekten evet. ancak biraz önce bir soru sordunuz, ona da bir değinelim. Şio asla bir NATO değil. Şio bir işbirliği örgütü. Yani bu çok basit. Uluslararası ilişkilerde bu tip örgütlerin dibacesini, kuruluş anlaşmalarının giriş bölümüne baktığınız zaman orada yazar ne için kuruldu. Zaten işbirliği için kurulmuş. NATO bambaşka bir şey. Birleşmiş Milletler 51. maddeye göre kurulmuş bir pakt. Askeri savunma paktı. Yani muadili değil. Belki de Avrupa Birliği'nin veya AGİT'in muadili olabilir. Şimdi şunu söyleyelim. Burada evet Hindistan çok garip bir şekilde bir ay önce yüzde yapılacak derdi. Sonra bir ay önce çevirim içi dendi. Tekrar bir daha yüzlüğe döndü. Neden oldu pek bilinmiyor, onu söyleyelim. Hala tartışılıyor. Fakat özellikle Çin basınında Hindistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nü hep en başından beri önemsizleştirmeye çalıştığı yönünde iddialar oldu. Yani bazı yorumlar oldu. Sebebi şu, bakın Şangay İşbirliği Örgütü'nde Hindistan'ın yer almasının ana temel nedeni Pakistan'ın bu örgütte olmasıdır. Yani ona bir avantaj kaptırmama adına buradadır Hindistan. Yoksa bakın dikkat edin, Yeni Delhi Deklarasyonu'nda Şangay İşbirliği Örgütü kuşak ve yola destek verdi projeye. Fakat Hindistan buna destek vermeyeceğini söyledi. Dolayısıyla bir değişiklik yaptılar. Örgüt olarak değil, tek üyelerin isimleri sayılarak destek açıklandı. Şimdi dolayısıyla Hindistan burada her zaman bir ayrıntı veya ayrı bir nokta olarak duracak. Özellikle Beyaz Saray ziyaretinden sonra Modi'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki bu hareketi, biliyorsunuz konuşmasında şunu söyledi. Dedi ki bazı devletler sınır ötesi teröre destek veriyor ve Şangay İşbirliği Örgütü bu devleti veya devletleri kınamaktan kaçınıyor. Artık cesur olmalı ve kınamalı. Açıkçası isim vermedi ama Pakistan'a işaret etti. Bu bir. İkincisi İran meselesi. En önemlisi buydu. İran 9. üye oldu ve masaya oturdu. Şimdi bence artık yeni bir dünya kuruluyor ve kuruldu. Amerika'nın tüm baskılarına ve yalnızlaştırmalarına rağmen İran temeli güvenlikle işbirliği olan önemli bir bölgesel örgütün 9. üyesi oldu. Demek ki İran ne bölgesel ne küresel bir tehdit. Öyle olsaydı herhalde Güvenlik Konseyi'nin diğer iki daimi üyesi olan Çin ve Rusya bu yönde hareket etmezdi. Yani bu şunu gösteriyor, artık Amerika'nın küresel hegemonyası da yavaş yavaş sona erdi. Çünkü o bir şeyler yaparken doğuda işte siz küresel güney diyorsunuz, Asya deniyor, Avrasya bile o şeklinde de diyebileceğimiz bu bölgede, bu coğrafyada bambaşka gelişmeler var. Yeni bir dönem, yeni bir düzen, yeni bir işbirliği var. Çok ilginçtir bugün gelen son dakika haber. İran BRICS zirvesine davet edildi. Biliyorsunuz BRICS üyeliği de gündemdeydi. Muhtemelen o da gerçekleşecek. Belarus'a da bir yol haritası verildi. Yükümlülük zaptı imzalandı Belarus'la. Neler yapması gerekeceğini, teknik şeyler. Bu ne olacak biliyor musunuz Ceyda Hanım? Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir ayağı da Avrupa'da olacak, Belarus girdi yani. Yani NATO Asya'ya yerleşmeye çalışırken Vilnius'ta göreceğiz.
Şangay İşbirliği Örgütü de Asya'ya doğru.
Avrupa'ya doğru giriyor. Yani
bu da başlı başına bir... Evet, başlı başına bir meydan okuma değil mi ama bu gerçekten? Şimdi tabii Modi Amerika'yı ziyaret etti. Ben de arkasından çok yorumları okudum. Pek Biden yönetimi Hindistan'ı tümüyle yanına çekmeyi başarabilmiş gözükmüyor. Artık biraz tabii hegemonyanız yavaş yavaş azaldığı zaman daha orta ölçekli güçler için fırsatlar artıyor. Doğal olarak, doğal karşılamak lazım. Hassasiyetleri, kendi politikaları var ama... tabii bir yandan da işte Şii, hep biz kolektif güvenlik, terörle mücadele, aşırılıkçı akımlar üzerinden gördük. Fakat bunu sanki aşıyor gibi, o bağlamda Çin Devlet Başkanı örneğin dedolarizasyona ivme kazandırmaktan bahsetti. İran enerji zengini bir ülke. İbrahim Reis'in açıklamalarında da ekonomi, yani Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısında ekonominin altını çizecek bir takım mesajlar vardı. Dolayısıyla o çerçeve de biraz değişiyor sanki. Ne dersiniz?
Evet, yani ortak kalkınma zaten Çin'in öncülüğünde, bu dolar yere para birimi meselesi bugün, yani bu dünkü toplantının ana gündem maddelerinden biriydi. Yani sonuçlardan bir tanesi artık dolar hakimiyetine hayır. İkincisi ortak bir kalkınma. 2030'a kadar, çok ilginç, Kazakistan Cumhurbaşkanı dedi ki bugüne kadar her şeyi yaptık da dedi, bir ekonomide adam gibi bir şey yapamadık dedi. Bir eleştiri getirdi. Ve deklarasyonda 2030'a kadar bir kalkınma stratejisi, ekonomik kalkınma stratejisinin benimsenmesine karar verildi. Bir de Ceyda Hanım, çok ilginçtir, teröre çok vurguda bulunuldu ama en fazla vurguda bulunan konu Afganistan'dı. Rusya, Hindistan, Çin ve İran hepsi Afganistan'daki duruma vurguda bulundular. Afganistan'da geniş tabanlı bir hükümetin kurulması gerektiğini söylediler. Bu da bize gösteriyor ki Taliban'ın durumundan pek memnun değiller. Dolayısıyla Afganistan'daki durumun Şangay bölgesine, bu çok önemli, Şii bölgesi deniyor, bizim diyor faaliyet alanımıza zarar veriyor diyor. Bakın istikrarımıza, efendim güvenliğimize. Dolayısıyla biraz önce de söyledim, çok dolu dolu bir zirve oldu. Her ne kadar video konferans olsa da deklarasyon dolu dolu, açılış konuşmaları dolu dolu. Bir de Rusya'nın önemli bir teklifi oldu. Dedi ki terörle mücadele birimini çok amaçlı mücadele ya da çok amaçlı tehditle mücadele merkezine çevirelim. Çünkü sıkıntımız sadece terör değil dedi.
Yani evet, renkli var. Darbeler var değil mi? Uyuşturucu kaçakçılığı bir var, şey, renkli darbe. Şey.
Evet. Hı-hı. Yani bunları da içerecek bir yapı, yapıya göre bir önlemler, mücadele stratejisi benimsemek için bu lazım dedi. Bunun üzerinde durulacak ve nihayetinde Çin Devlet Başkanı yine ezberi bozmadı. Her zaman olduğu gibi bir kez daha renkli devrim tehlikesine ve tehdidine dikkat çekti. Bu çok önemli. Bunu biliyorsunuz geçtiğimiz Taşkent zirvesinden bu tarafa bütün zirvelerde hep uyarıda bulunuyor. Bir kez daha renkli devrim uyarısı da bulundu. Yani renkli devrimleri biliyorsunuz 2000'li yılların ortasında yaşanan hadiselerde çok Çin yönetimi bu ifadeyi çok kullanmayı tercih etmezdi. O dönem çok yazdık çizdik biz buna.
Evet,
yani o dönem Hu Jintao yönetimi hiç ağzını almazdı bunları ama bu Xi Jinping yönetimi renkli devrim kavramını herhalde şu anda dünyada en fazla kullanan hem lider hem ülke Çin. Yani buna bu konuda bir uyarı var. Bu uyarı tabii bir endişenin sonucu. Dolayısıyla bunun da muhakkak halledilmesi gereken bir mesele olduğunu ısrarla söylüyor. Ben buradan şunu anladım. Küresel güvenlik girişiminin önemli bir platform olacağını Çin söylüyor. Putin'in bu çok amaçlı merkeze çevirme teklifi de bunun üstüne bindiği de galiba o küresel güvenlik girişimi üzerinden çok amaçlı merkeze dönüştürülme yönünde bir adım atılacak. Peki orada o zaman soru şu. Acaba bir acil veya hızlı müdahale gücü de gelecek mi? Yani bunun bir askeri güvenlik kolluk boyutu olacak mı? Bu belki önümüzdeki zaman diliminde tartışılır. Ancak gerçek şu ki 4 Temmuz günü İran'ı Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye yaparak Amerika Birleşik Devletleri'ne iyi bir tokat attı deniyor Şangay İşbirliği Örgütü. Zamanlama önemli. 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı diyorsunuz.
Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet.
Bir 4 Temmuz'da da şey vardı, bilmiyorum hatırlar mısınız? 2005 Aslan Zirvesi Şangay İşbirliği Örgütü'nün meydan okumuştu.
Öyle sayılır.
Topraklarındaki üsleri kapatın demişti falan. Şimdi bana onu da hatırlattı ama bu son söylediğim önemli bir gelişmeydi.
Evet. Evet, peki bunu bir de BRICS ayağını da sorayım son olarak size. Yani şimdi Temmuz böyle geçti ama Ağustos'un sonlarında 22-24 Ağustos'ta da Güney Afrika'da bu sefer yani bir ayağı şimdi Kazakistan'a devretti, Hindistan tutuyor Şio ayağını. Güney Afrika'da BRICS zirvesi var. Şimdi o kadar çok katılım arzuları sürekli görüyorum ki şaşırıyorum ben. Etiyopya'sından Nikaragua'sına, en son Arjantin, zaten belliydi Arjantin'de. Bir müthiş bir ilgi alaka var. Türkiye'nin yok mu ilgi alakası, onu da sorayım araya. Şu ama temel soru, yani Şio ile BRICS'i tırnak içerisinde birleştiren bir çerçeve, öyle bir evrilmesi olabilir mi bu işin? Yani şey gibi NATO, Avrupa Birliği. Tam o karşılamıyor, birebir örtüşmüyor. Ama siz benim ne demek istediğimi anladınız şey olarak. Anladım. Çünkü zaten, bir şekilde bu... Buyurun.
Biraz önce zaten çok önemli bir şey söylediniz. Şangay İşbirliği Örgütü, Güvenlik İşbirliği girişte hoş ama ekonomik boyutu biraz eksik. Bu şeyde de tartışılıyor. Şangay'da da, Şangay İşbirliği Örgütü'nde de tartışılıyor. Hı-hı. Onun için... BRICS'i orta vadede veya belki yakın vadede Şangay İşbirliği Örgütü'nün ekonomik kanadı haline getirme yönünde bir girişim çalışma var. Şimdi bunun üzerinde çalışılıyor. Önce BRICS'i güçlendirip daha fazla, daha geniş bir üyeyle hallettikten sonra Şangay İşbirliği Örgütü'ne entegre olacak. Bakın dikkat edin. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü Latin Amerika'ya ulaşamıyor. Ama BRICS Afrika'ya, BRICS Latin ulaşıyor. Amerika'ya evet ulaşıyor. Şimdi bakın burada ekonomik olarak toplamaya başladıktan sonra örneğin Küba'yı göreceksiniz. Örneğin belki Venezuela daha da büyüyecek ve önümüzde öyle bir yapı gelecek ki Şangay İşbirliği Örgütü bölgesel olmaktan çok küresel bir yapıya doğru. Onun için ben başta dedim ki belki Avrupa Birliği gibi olacak. Bir tarafta güvenlik, siyaset, bir tarafta ekonomik topluluk. Dolayısıyla buna bu yönde bir çalışma var. Onun için BRICS önemseniyor ve bu bağlamda da Şangay İşbirliği Örgütü ile BRICS'in arasındaki organik ilişki giderek artıyor. Bunun bir artısı daha var. Üçüncü bir ayağı daha var. Kuşak ve yol girişimi. Bu da yatırım altyapısını oluşturma bağlamında düşünülüyor. Dolayısıyla bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman daha önce de sizinle konuştuk. Hani yeni bir dünya düzeninden önce yeni bir ekonomik düzenin gelmesi gerekiyor ki üstüne bir siyasi düzen kurasınız. Bu da gösteriyor ki eğer yeni bir dünya geliyorsa veya gelecekse işte bu BRICS gibi yapıların hepsi beraber ki bunun içinde bakın Avrasya Ekonomik Birliği de var. Rusya'nın o projesi de var.
Evet.
Onların da hepsi entegre edilecek. Ve daha büyük bir yapı. Bunun belki yarın neyini göreceğiz Ceyda Hanım? Ortak para birimini. Ortak Merkez evet. Bankası'nı. Yani bunlar ileride yapılacak şeyler. Buna konuşuluyor, tartışılıyor. Dolayısıyla BRICS giderek artan derecede önem kazanmaya başladı. İran'dan falan daha önce Türkiye düşünülüyordu. Yani bu bahsettiğim dönemler 2008-2009. O dönemde de biz çok konuştuk bunu. Türkiye'nin ismi çok geçti. Şimdi Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği de düşünüyoruz. Sayın Erdoğan geçtiğimiz zirvede, Taşkent Zirvesi'nde, Hindistan Zirvesi'nde tam üyelik için başvuracağız dedi. Şimdi Hindistan
evet ama gelmedi hiç o.
Gelmedi değil de davet edilmedi. Çünkü burada bir video konferans oldu. Onur konuğu bu yıl Türkmenistan'dı. Bir de şu anda gündem çok bambaşka. Yani Rusya'nın sıkıntıları var. Geçtiğimiz yıl Rusya'nın girişimi önemliydi. Rusya üzerinden biz Şangay İşbirliği Örgütü'ne davet edildik. Şimdi bu yıl Rusya'nın kendisi iç problemleri, savaş devam ediyor. Türkiye'de bir seçim süreci yaşandı. Hindistan yeniden yönünü Amerika'ya doğru bir çevirme arayış içine girdi. Dolayısıyla bu yıl biraz gündem ama Türkiye'nin bu gündeminde mi onu bilmiyoruz ama önümüzdeki dönemde 3. kuşak yol forumu olacak, 3.sü. Türkiye muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek, bu foruma katılacak Pekin'de. Orada tekrar bunu görür müyüz bilmiyoruz ama geçen yıl gerçekten bir irade vardı. Oldukça bir istek vardı Türkiye'de ama bu yıl işte Hindistan'daki zirve bizim medyada haber dahi olmadı doğrudur. Yani onu söyleyelim. Yani bu bağlamda da en büyük merak konum şahsım adına. Hani Türkiye'nin nasıl bir adım atacağı, gerçekten Şangay İşbirliği Örgütü'ne bir yönelim olacak mı? Çünkü bu bağlamda BRICS de belirleyici. Yani BRICS'i bundan artık ayrı tutamazsınız. Yani kuşak yol, BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü. Bunu birbirinden ayrı tutamaz. Yani biz buna sırtımızı dönelim, ona girelim gibi değil. Şunu da son kez söyleyeyim. NATO üyeliği buna engel değil. Yani şimdi siz NATO üyesisiniz diye birçok da işbirliği örgütüne, mesela Karadeniz İşbirliği Örgütü'ne üyesiniz, Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne üyesiniz. Bunlar engellemiyor. Veya ASEAN'a bir gözlemci üyeyiz. Bunlar engellemiyor. Çünkü daha önce de dedik, NATO'nun muadili değil, bir Varşova Paktı değil Şangay İşbirliği Örgütü. Bildiğiniz Körfez İşbirliği Teşkilatı gibi bir teşkilat, işbirliği örgütü. Dolayısıyla engel yok. Yani teknik anlamda Türkiye eğer dilerse, ki zaten diyalog ortağı, bunu gerçekleştirebilir. Evet. Suudi Arabistan'ın da bu arada Mart ayında onaylanmıştı. Burada tekrar liderler zirvesinde tescil edildi diyalog ortaklığı. Suudi Arabistan'da bir yolculuğa başladı tam üyelik bağlamında. Bunu da takip etmek lazım. Çünkü hızla Körfez'de Şangay İşbirliği Örgütü'ne doğru yönelmeye başladı.
İlgileniyor.
Kuzey Kore'de ilgileniyormuş. Bu zirvede onu da söylediler. Kuzey Kore'de ilgileniyor ama Kuzey Kore belki diyalog ortağı veya hiç de alınmayabilir şeyi bozmamak adına. Şu anda nizamı bozmamak adına. Dolayısıyla İran önemli bir gelişmeydi. Şangay İşbirliği Örgütü ile artık sınır olduk. Sınırdaş olduk. Yanı başımızda.
Evet.
İran'la birlikte. Hayırlı olsun diyelim.
Evet, bakalım hep beraber göreceğiz. Türkiye dış politikası da yavaş yavaş oturuyor. Daha konuşacağız bunları. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Rica ederim, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Evet, gerçekten ilginç gelişmeler oluyor. Tabii bunlar küresel dönüşümleri etkilemeye başlıyor. Yavaş yavaş hep beraber tabii göreceğiz. Geri dönüşleri de olabilir, daha ileriye de taşınabilir. Durum nasıl ilerleyecek göreceğiz. Amerika'nın Çin'le kapışmasının sonu gelmiyor ama onu belirtmek gerekiyor. En son Çin, çip ve elektronik yapımında kullanılan bu galyum ve germanyum materyallerinin ihracatını ulusal güvenlik ve çıkarları koruma gerekçesiyle kısıtlamış durumda. Biz tabii bu adımları genellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden görüyoruz. Çin dünyada galyum üretiminin %95'ini, germanyumun ise %67'sini karşılıyor. Çin'in Amerika'ya ihtiyacı var, Amerika'nın Çin'e ihtiyacı var deniliyor. Ama bu ihtiyaçlar aktüel politika yapılırken nedense irrasyonel bir biçimde başka yerlere gidiyor. Dediğim gibi irrasyonellik tuhaf tabii. Çin casus balonu dediler aylarca. En sonunda Amerika üzerinde bilgi toplamamış meteorlu balonu çıktı. Yüklenmeye devam ediyorlar Tayvan üzerinden. Amerika'da aktarmıştım, pazartesi Janet Yellen Çin'i ziyaret edecek ama şimdiden Amerikan Kongresi'nde Çin'in teknolojiye erişimini, yapay zekaya erişimini, çiplere erişimini sınırlandıracak tasarılar hazırlanmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'ni de peşinden sürüklemeye çalışıyor tabii Amerika Birleşik Devletleri. En son Joseph Borrell tıpkı Çin balon skandalı nedeniyle Blinken gidememişti Şubat'ta, sonra yeni gitti. Joseph Borrell da Covid'e yakalanmıştı, gidememişti Avrupa Birliği'nin dış politika şefi. Önümüzdeki günlerde gidecekken, bu da ertelenmiş efendim, iptal edilmiş daha doğrusu. Joseph Borrell Avrupa bahçıvanı olarak dünya jungle'ında Çin'e gitmeye karar verip de bir türlü gidemeyen baş diplomat olarak tarihe geçebilir elbette. Evet, başka notlar da var ama zamanımı doldurdum. İsrail'in Cenin operasyonunun tamamlandığı açıklandı. 2 gündür devam ediyordu. Yıllar sonra, en az 12 yıl sonra ilk defa böyle büyük bir operasyon düzenledi İsrail. 12 can kaybı Cenin mülteci kampında, silah mühimmat depoları deniyor ama sivillerin de zarar gördüğü anlaşılıyor. 20'si ağır, 120 yaralı olduğu belirtiliyor. İsrail artık bitti operasyon dedi ama İsraillilerin derdi Anayasa Komisyonu'nun, İsrail yargısının hükümete müdahalesini engelleyecek şekilde yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısını kabul etmesi. İsrail kamuoyu iyice alevlenecek gibi gözüküyor. Mart'ta ertelemek zorunda kalmıştı Netanyahu ama şimdi tekrardan gündemde yargı reformu. Hep beraber göreceğiz bunları da. Bugün Eksen'den bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.